Hayırlı akşamlar kıymetli Arkam Radyo dinleyicileri. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte tekrar sizlerle bir aradayız. Ekonominin gündemine dair konuları birlikte ele almaya çalışıyoruz. Hocam bu akşam dilerseniz şimdi birkaç hafta gündemin biraz dışında da kaldık. Evet, o ya, dinleyicilerimiz Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicilerine gündeme dair konuları ele aldığımızı söylüyoruz ama biz bazen gündemin dışında da kalıyoruz. Dilerseniz bu hafta Rusya krizini, 24 Kasım'da işte Rusya'nın bizim sınırlarımızı ihlal etmesi neticesinde Rusya'nın bir uçağının bizim de o uçağı düşürmemizin arkasından ortaya çıkan Rusya krizini değerlendirelim diye düşünüyorum. Dinleyicilerimiz de muhtemelen bu konuyu merak ediyorlardır. Siz de uygun görürseniz bu konuda başlayabiliriz.
İyi olur, iyi olur.
Gerçi açıklamalar da şu yönde, yani farklı açıklamalar var. Belki uçağın ilk anda düşürülmesiyle birlikte, tabii Türkiye'nin Rusya'yla da önemli, ciddi anlamda ekonomik ilişkileri var. Başta belki enerji geliyor. Aramızda ne olacak acaba? Ekonomik ilişkiler nereye gidecek? Ticaretimiz ne olacak? İşte ihracatımız, ürünlerimiz satılabilecek mi, satılmayacak mı diye böyle haberlerde, en azından haberlere yansıyan bir takım kaygılar da görüyorduk. Şimdi Maliye Bakanı'nın da bir açıklaması oldu. Aslında bu kaygıların yersiz olduğunu ve şimdiye kadar o kamuoyunda oluşturulan en azından etkinin, olumsuz etkinin oluşmadığını söyledi. Hatta tarım ürünlerinde muhtemelen bizim çok miktarda ihracatımız var. Bu tarım ürünlerinin de farklı bölgelere, %85'inin farklı ülkelere, bölgelere kaydırıldığıyla ilgili açıklamada bulundu. Ama tabii enerji krizi önemli. Şu ana kadar enerjiyle ilgili bir krizimiz çıkmadı, bir problem yaşamadık. Fakat tabii ki önemli bir madde olarak da karşımızda duruyor. Dilerseniz önce bu konudan başlayalım. Yani Rusya-Türkiye ilişkilerini, genel anlamda iktisadi ilişkilerini ve özel olarak da enerji.
Şimdi, tabii Türkiye'nin Rusya ile böylesi bir krizi yaşaması elbette bahsettiğiniz uçak düşürme olayıyla ortaya çıktı ama bu işi daha böyle global, makro büyüklükte incelemekte yarar var. Öncelikle Rusya, daha biraz geriye doğru gidersek işte Ukrayna ile Kırım'la devreye giren Batı ile dünya sistemiyle diyelim o anlamda bir başka kriz zaten yaşıyordu. Ve bu kriz Rusya'yı derinden o anlamda etkileyen de bir krizdi. Tabii garip bir şey olmuştu orada da. Rusya ekonomik anlamda içine düşeceği o zorluğu görerek Ukrayna ve Kırım krizini sürdürdü ve devam ettirdi. Yine aynı şey bizim için de geçerli oldu. Uçak düşürme olayını da yine Rusya daha küresel noktadaki bazı hedeflerinin aracı olarak kullanmayı tercih etti.
Evet.
Ortaya çıkacak olan ekonomik zorluklara rağmen bunu böyle yaptı. Tabii bu benim için bir bakıma Rusya'nın devletleşme ya da kurumsallaşma diyelim, örgüt kalitesi ya da düzeyi boyutuyla şaşırtan bir şeydi. O yönde biraz bir hayal kırıklığı oldu ama diğer taraftan da realpolitik'in nasıl işlediğine dair, hani o 20. yüzyılın ötesinde olgunlaşmış devletler çerçevesinin çok da gerçekçi olmadığı, Batı devletlerinde de Batı dünyasında da o anlamda devletlerin hala kurumsallaşma süreci ya da ihtiyacı içinde olduklarına dair iyi bir örnek oldu. Bu yönüyle Rusya krizi ufuk açıcı bir şeydi. Ama diğer taraftan da Türkiye'nin şu an içinde olmuş olduğu sürecin, serüvenin nasıl bir muhatapla yürütüldüğüne dair de hakikaten istifhan oluşturan, soru işaretleri oluşturan bir aşama olarak yaşandı. Rusya içinde düşmüş olduğu ekonomik krizi ya da zorluğu diyelim, Batı ile olan ilişkisinden dolayı yaşamış olduğu zorluğu adeta ikinci bir fırsata dönüştürme yolu olarak şu an kurgulamaya çalışıyor. Bir bakıma o krizi umursamadan tekrar siyasi, belki de ekonomik arka planı da olan çıkarımlar elde etme aracı olarak kullanmaya niyetlendi.
Evet.
Yani uçak kriziyle Suriye ve Akdeniz'de daha güçlü, eli daha büyük bir koza sahip bir aktör olarak devam etme çabasında. Tabii sonuçlarının nereye varacağı noktasının Maliye Bakanı tarafından ifade edilmesi önemliydi. Bu piyasaları da o anlamda yatıştıracak olan, Türkiye'de hem üreteceğini tüketiciyi daha güvenli davranışa itecek olan bir açıklamaydı. Bu yönüyle de şunu öğrenmiş olduk. Var olan gerilim ortalama tahmini olarak maksimum 109 milyar dolarlık bir Türkiye maliyet çıkarabilir gözüküyor. Yani 20 milyar dolarlık ithalatımız var. 6-7 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Toplam maliyetinin 9 milyar dolar olması çok da önemli gözükmüyor. Belki bir tek burada gayri safi yurt içi hasılasındaki artışın olumsuz yönde etkilenmesi mevzu olabilir. O belki dikkate çekmeli. O da 0.3 ya da 0.4 aralığında tahmin edilmiş. Çok da kayda değer bir durum değil gözüküyor. Fakat burada bakanın tedbir noktasında gündeme taşıdığı husus önemli bence. Bu Rusya krizi olmasaydı da böyle olmalıydı zaten. O da nedir? Bizde tarla ürünlerinin enflasyon boyutunun çok yüksek oluşu.
Evet.
Yani dünyada gıda fiyatlarındaki düşüşe rağmen, daha önce tartışmıştık bu konuyu, Türkiye'de gıda fiyatlarının beklenenin çok daha ötesinde bir dirençle yükseliş göstermesiydi. Tarlada ucuz olan bir ürünün tüketiciye ulaşmasında sahip olmuş olduğu pahalılığın Maliye Bakanı'nın gündeminde olduğunu öğrendik.
Evet.
Bu iyi bir nokta. Yani biz belki bu tür şeylere daha fazla odaklanmalıyız gözüküyor. Bir diğer konu yine turizme olan etkisi gündeme düştü. Evet. Tahmini olarak 600-700 bin civarında bir turist kitlesinin şu an etkilenmesi mevzu var. Eğer istikrarsızlık devam ederse, belirsizlik devam ederse belki bu daha üst noktalara çıkar ama o da çok önemli değil. Belki o da şu tartışmayı gündeme taşımalıydı. Ne de taşımalı. Türkiye daha istikrarlı bir ekonomi yakalamak istiyorsa turizm sektörüne ne kadar abanmalı, ne kadar yüklenmeli? Yani bizim kalıcı, daha uzun vadeli ekonomik yapılanmamızda turizm sektörünü ne kadar büyütmeliyiz? Zira eskiden beri bilinen bir şeydir bu. Turizm istikrarla ilintili bir şeydir. İstikrarın olmadığı dönemlerde ilk etkilenen sektör turizmdir. Hele Orta Doğu gibi bir istikrarsızlık dönemine girildiyse Türkiye'nin daha uzun vadeli turizmdeki bu iniş ve çıkışları daha kontrol edebileceği bir destek mekanizması geliştirmesi ve daha da makro ölçekte de var olan üretim ve tüketim süreçlerini diğer sektörlerle ilintili hale getirmesi. Bu da önemli bir gündem başlığı olarak gündeme düştü diyorum. Bir diğeri belki bu istikrarsızlık Türkiye'deki enflasyonist gidişatı kontrol altına alma boyutunda nasıl bir sonuç ortaya çıkaracak boyut yönü var. İlk elde Rusya'ya satılamayan ürünlerin Türkiye pazarında iç piyasaya yönelmesi nedeniyle en azından yaş sebze meyve alanında fiyatlarda bir enflasyonu azaltma noktasında olumlu katkısı olacağı düşünülebilir. Fakat daha uzun vadede yeni dış pazarların bulunacağı dikkate alındığında, öyle diyelim, bunun çok da öyle kalıcı bir olumlu etkisi olmayacağı da aşikar. Yani enflasyonun %8'leri aşmış olan enflasyonun 2015 yılı itibariyle, ki öngörüyü aşmış durumda, kalıcı olarak nasıl düşürülebileceği bu vesileyle belki tekrar gündeme taşınılmalı. Rusya krizi belki buna bir sebep oluşturmalı. Bir başka önemli nokta, her şeye rağmen Maliye Bakanlığı'nın açıklamasıyla Türkiye'nin krize olan direncinin yüksek olduğunu beyan etmesi. Her ne kadar 2015 yılında birçok ülkeyle paralellik göstermiş olsak dahi 2016 yılı için birçok noktada dünyanın diğer ülkeleriyle ayrışacağı ve Türkiye'nin pozitif yönde ilerleyeceğine dair bir açıklaması var. Bu da önemli. Belki de bu noktada en büyük dayanağı Sayın Bakan'ın bu son seçimle ortaya çıkmış olan siyasi tablo. Bunun ülkeye bir siyasi istikrar sağladığı, bu siyasi istikrarın da ekonomiye yansıyacağını öngörüyor. Yine anladığımız kadarıyla bu öngörünün bir başka şartı daha var aslında. O da artıya doğru gidiş noktasında reformlara devam edilmesi.
Evet.
Zira malumunuz Türkiye birçok noktada rekabet noktasında dünyadan bazı unsurlarda ayrışıyor. Mesela verimlilik örneğin, ölçek örneğin diyelim, evet. İşletme büyüklükleri örneğin, sermaye yapıları örneğin, işletmelerin birim emek başına yapmış oldukları katkı boyutu itibariyle başka konular da aslında gündeme alınmayı hak ediyor, gözüküyor.
Evet hocam. Aslında Rusya bağlamında yine düşünürsek tabii bizim ihracatımız, Rusya'ya olan ihracatımızla ithalatımızı karşılaştırdığımızda tabii ihracatımız çok küçük bir yekün tutuyor. Hı hı. Örneğin 2014'te 2.7 milyar dolar gibi bir ihracatı gerçekleştirmişiz. Bunun karşılığında ise 15.8 milyar dolarlık, yani neredeyse 16 milyar dolarlık bir ithalatımız var. İhracatımızın içerisinde ki payı işte gıda ürünleri belki %25'ini, tekstil, dokumacılık gibi ürünler %20'sini tutuyor. Geri kalanları diğer mal kalemleri, işte kimyasallar, otomotiv sanayi gibi mal kalemleri oluşturuyor ihracatımızın hı hı. içerisinde. Ama büyük pay ithalatımızda, bu ithalatın da önemli bir bölümünü başta petrol, petrol ürünleri olmak üzere doğalgaz oluşturuyor. Yani neredeyse enerji ihtiyacımızın biz %60'a varan bir kısmını, %50'sinden fazla kısmını diyelim, Rusya'dan karşılıyoruz. Rusya'dan aldığımız ürünlerin de %60'ın üzerindeki bir kısmı enerji, yani evet. doğalgaz ve petrol oluşturuyor.
Yani
açıkçası.
Türkiye'nin enerji noktasında evet. Rusya'ya %55 civarında bağımlı olduğu
bir bağımlılığı var. Belki bu şu an bir krizi olarak düşünülemeyebilir ama uzun hı-hı. vadede belki tartışılacak olan mesele bu olabilir.
Elbette
belki.
Şimdi Türkiye bunun çok acil bir ihtiyaç olduğunu gördü.
Evet.
Maalesef yeni gördü, öyle diyelim. Rusya ile son dönemde içine girilmiş olan adeta balayı diyeceğimiz ilkbahar havası Türkiye'nin bu konuda çok fazla endişe duymasını önlemişti. Başka bazı alanlarda Türkiye çok son dönemde ciddi yatırımlar yapmış olmasına rağmen bu alanda işte Mesut Yılmaz döneminde Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşmasının ne maliyetler ortaya çıkarabileceği o zamanlar konuşulmuştu. Türkiye bu yönüyle de o dönemden itibaren ağır ağır ithalat limanlarını farklılaştırmaya da çalışıyordu. İşte bu noktada İran devrede tutulmuştu. İşte Azerbaycan, TANAP örneğin projesi gibi, Türkmen gazı akımı gibi ek tedbirler almaya çalışılıyordu. İşte hidrolitik santrallerin yanında termal santrallerin dikkate alınması, nükleer enerjinin enerji, o anlamda gündeme düşürülmesi bunlarla bağlantılıydı ama bu kadar aciliyet kesbeteceği ortaya çıkmamıştı zaruretin.
Evet.
Şu an hükümet hakikaten ciddi bir teşebbüs gayret içine girdi. İşte en son yapılan Azerbaycan ziyareti de böylesi bir ihtiyacın gereği gibi gözüküyor. İşte TANAP projesinin bir an önce devreye sokulması çok olumlu bir adım olacağı benziyor. Çünkü işte %55'inin Rusya'dan karşılandığı enerji ihtiyacımızın %20'sinde İran'dan temin edildiğini görüyoruz. Bu ne demek? Yaklaşık %75 ve 80'i iki ülkeye hasredilmiş durumda.
Evet.
Hele Suriye krizinde de olduğu gibi bu iki ülkenin aynı kulvarda yer aldığı da düşünülürse Türkiye'nin çok açık olarak bir zorluk yaşayacağı gözüküyor.
Evet.
Bunu aşma açısından olumlu bir adım gözüküyor. İnşallah çok da büyük bir badireye düşmeden bu süreci işte 2,5 yıl gibi bir hedef var.
Evet.
Da tamamlarız. Ümit ediyoruz.
Evet hocam, aslında beyanlar sizin de ifade ettiğiniz gibi 2-2,5 yılda bu sürecin halledileceği yönde, işte TANAP'ın aktif hale getirilmesi, hı-hı. hızlandırılması, Türkmen ve Kazak gazının Türkiye'ye getirilmesi gibi hı-hı. yaklaşımlar var. Bir nokta, benim dikkatimi çeken başka bir nokta da şu oldu hocam. Evet, yani Türkiye enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü Rusya'dan alıyor ama Rusya'da ihracatının, yani Rusya'nın genel ihracatına baktığımızda ham madde ihracatı ön plana çıkıyor.
Hı hı.
Ve bu başta doğalgaz ve petrol geliyor. Bunun da önemli bir kısmını Türkiye üzerinden de gerçekleştiriyor. Yani hem Türkiye'ye satıyor, artı Türkiye üzerinden de diğer ülkelere satıyor. Bu da belki önemli bir nokta.
Evet, aslında burada bir çelişki var gibi gözüküyor. Ama ben en başta ifade etmeye çalıştım. Rusya aslında kaybedeceğinin daha büyük bir karşılığını alacağını ümit ediyor. Evet. Yani Türkiye ile olan ticaretinde, dünya ile olan ticaretinde bir geriye gideceğini öngörüyor. Nitekim döviz rezervlerinde 500 milyar dolardan 300, milyar dolarlara doğru bir gerileme oldu.
Evet.
Buna rağmen hala devam ediyor. Neden? Çünkü süreci ilerlettiğinde işte Suriye'deki tutulmasının, Orta Doğu'ya yerleşmesinin uzun vadede daha büyük bir çıkar, bir yarara dönüşeceğini varsayıyor bence.
Evet, daha güçlü bir şekilde Orta Doğu'ya, Suriye başta olmak üzere evet, yerleşecek. Evet.
Yani şunu gördü, Batı ile olan ilişkilerinde daha güçlü bir konuma gelerek ancak ayakta kalabilir gözüküyor. Yani sadece petrole dayanarak, hani kendi kendine doğrudan doğruya üretici olarak petrole dayanarak bir politika üretemeyeceğini gördü. Yani şu an petrol hala 40 dolarlar civarında. Ve bunun da hangi arka planda, hangi gerekçelerle olduğunu da biliyoruz. Yani çok ciddi bir kıtalar arası, ülkeler arası savaş var. Ve bunun neticesi olarak 40 dolarlarda. Yoksa sadece üretim talebindeki ya da yatırım talebindeki azalışla ilintili olmadığı da malum. Yani bu savaşın daha derin katmanları var. Türkiye'de bir boyutuyla bu savaşın bir parçası haline şu an gelmiş gözüküyor.
Evet hocam, belki enerji üzerinden gittik ama tabii iş dünyasında her zaman bu söylenir. Riski dağıtma açısından işte yumurtaları aynı sepete koymama. Her bir yumurtayı farklı sepete koyma. İşte bizim de belki enerjide başlangıçtan itibaren yapmamız gereken buydu. Çünkü üretim sonuç itibariyle enerjiye dayanıyor ve biz de ham madde olarak temel enerji ürünlerinde dışarıya bağımlı bir ülkeyiz. Evet hocam.
Buyurun. Şimdi burada bir kendi iç zorluğumuz var. Bu bağımlılığın aslında bitirilememesinin bazı başka nedenleri var. Sadece işte dış aktörlerle olan balayımız ya da iyi ilişkilerimiz değil.
Evet.
Türkiye'nin kendi içinde yöneten ve yönetilen ilişkisinde, demokrasinin kendi iç işleyişinde, ülke ya da ekonomik, toplumsal çıkarlar ile var olan bireysel çıkarlar ya da refahın ilişkilendirilmesinde bazı açmazlar var, bazı zorluklar var. Örneğin tamam, hepimiz o anlamda doğayı seviyoruz, tabiatı seviyoruz, doğal kaynakların korunmasını istiyoruz.
Evet.
Ama ülkenin ayakta kalması eğer temin edilecekse, ister istemez bazı fedakarlıkları göze almak gerekiyor. Nitekim şu an Türkiye son işte 10 küsür yıldır bir büyüme trendine girdiyse, bu yeni yatırımlarla, yeni istihdam imkanlarıyla, dolayısıyla doğayı bir bakıma daha çok kullanarak, daha çok tüketerek elde edilmiş olan bir süreç.
Evet.
Yani bu yönüyle doğadan, tabiattan, doğallığından fedakarlık yapmadan %100 bir büyüme sağlanamaz. Bunu bütün ülkeler bu şekilde yapıyorlar. Türkiye'nin kendi doğal kaynaklarını koruması uğruna nükleer enerjiye girmemesi, şimdiye kadar gecikmeyle girmesinin arkasında Türkiye'deki kamuoyunun ciddi bir etkisi oldu bence.
Aslında burada bir bakıma yanlış bir yönlendirme de var gibi geliyor hocam bana. Çünkü bugün bütün Avrupa ülkelerinde nükleer enerji kullanılıyor. Üstelik nükleer enerji tıptan, sadece tabii enerji sektöründe değil, tıptan tutun yani sağlık sektöründen düşünün. Hemen her alanda kullanılıyor ve biz bunu çok yüksek fiyatlara satın alıyoruz, almak zorunda kalıyoruz. Ama bir taraftan da şu ifade ediliyor, en temiz enerji nükleer enerjidir deniliyor.
Ya.
Yani bizde bu oluşturulamadı sanki
ya,
diyorum.
Ya. Ben şeyi hatırlıyorum, bu 1970'lerin sonunda, 80'lerin başında Gandhi'nin Birleşmiş Milletler'de bir konuşması vardı.
Evet.
O zaman da bu tartışmalar vardı. İşte dünya kirleniyor, doğal kaynaklar yok oluyor, yeterince zaten zorluklar yaşıyoruz. Gelişmekte olan ülkeler, siz işte bu salınım oranlarını azaltın,
evet,
kirlilik oluşturan yatırımlarınızı durdurun, daha verimli enerjiye gidelim,
evet,
dediklerinde Gandhi kalktı ve şunu söylemişti. Dedi ki, aramızdaki var olan mesafeyi önce bir kapatalım.
Evet.
Biz de sizin kadar güçlü olalım, sanayimizi elde edelim, ondan sonra gelin konuşalım demişti.
Hocam, Gandhi'den kalmıştık, Gandhi'nin sözünü.
Evet, Gandhi önemli bir temsilciydi o dönemde. Evet. Bu bağlantısızlar hareketi diyebileceğimiz, yani Varşo ve NATO ayrımında üçüncü bir alan olarak bağlantısızlar ya da bağımsızlar diyebileceğimiz bir hareketin öncüsüydü Hindistan o dönemde. Hindistan'ın o feryadı kendi sözü değildi ya da kendisine ait bir söylem değildi. Gelişmekte olan ya da az gelişmiş diyelim, üçüncü dünyanın ortak bir feryadıydı. Yani Batı dünyası kendisi adeta dünyanın doğallığını ya da tabiatın o doğal halini korumayı kendi varlığının bir aracı haline getirme,
evet,
söylemi içindeydi. Buna bir tepkiydi o dönemde. Nitekim bu ülkeler daha sonra yatırımlarını devam ettirdiler. Ve bugün gelinen noktada dünya daha denklemli, daha çok denklemli, daha çok kutuplu bir hale gelmiş oldu. Ama bu da istikrarsızlığın da bir nedeniydi, öyle diyelim. Dünya hakikaten bugün Orta Doğu'da yeniden buluştu. Öylesi bir istikrarsızlık dönemini yaşıyoruz. İşte uçak krizinin böyle bir bağlantısı oldu Türkiye açısından.
Şimdi gerçi uçak kriziyle belki yeni yeni başka konular da gündeme geldi. Bugün biz bu Rusya krizini özellikle enerji bağlamında, enerji bağlamımızda değerlendirmeye çalıştık ama aslında Suriye krizinin bizim için, özellikle Suriye krizinin genel anlamda Orta Doğu belki ama başka boyutları da var. İşte biliyorsunuz bu göçle birlikte belki bu konuyu ben biraz değiştirmiş olacağım. Yani Rusya ile ilgili Rusya'nın dışına taşımış olacağım. Bu göçle beraber Türkiye'ye gelen Suriyelilerin, başta Suriyeliler olmak üzere bu göçmenlerin, hı hı, tabii istihdam meselesi var. İstihdam konusu gündemde ve önemli sayıda, önemli miktarda kişinin de örneğin kayıt dışı olarak çalıştırıldığı da ifade ediliyor. Bu da belki önemli bir problem. Yani gerekir Suriye'den göç eden kimselerin, ülkemize göç eden bu kimselerin istihdamı, hı hı, ve bir de bunların tabii kayıt dışı yollarla istihdam edilmesi de önemli bir gündem maddesi gibi geliyor bana. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
Tabii bu negatif bir durummuş gibi aktarılıyor ama bir yönüyle pozitif bir durum bu. Yani buraya gelen insanların, ki şu an işte 2,5 milyon civarında olduğu rivayet edilen insanların önemli bir rakamının, ki o rakamda işte 300-400 bini buldu deniliyor.
Evet.
400 bin civarında bir nüfusun istihdama konu olması çok olumlu bir durum. Yani bu ne demek? İnsanlar aslında alın terleriyle kazanmak istiyorlar.
Evet.
İkincisi, Türkiye'de de demek ki işletme yapısı ya da işletme kültürü diyelim yani, böylesi insanların istihdamına izin de veriyor.
Evet.
Yani bunlar kayıt dışı çalışıyorlar, öyle diyelim çoğu.
Evet hocam.
Ama buna rağmen biraz yardım amaçlı olarak belki de hani karlılığın bir doğal neticesi olarak,
evet,
böylesi bir istihdam alanı gelişmiş. Ya bu endişe verici bir durum mudur? Elbette ilk başlangıçta yerli diyelim emek gücünün rekabet edeceği, ucuz bir maliyet ile rekabet edebileceği bir alternatif doğmuş gözüküyor. Evet. Bu o yönüyle olumsuz bir durum gibi. Ama ben şuna inanıyorum. Bu yerli emek gücünün daha da niteliğinin artırılması yönünde bir baskı da oluşturacaktır.
Evet.
Yani şimdilik var olan pastanın paylaşılması süreci var. Yarın öbür gün bu pastanın daha da büyütülmesine bir katkı oluşturacak olan bir durum bu. Burada başka bir nokta var esas. Şimdi var olan bu 2,5 milyon nüfusun artık kısa vadede Suriye'ye dönemeyeceği gözüküyor.
Evet.
En azından bu krizin atlatılacağı döneme kadar bu insanlar Türkiye'de. Olabildiğince bu insanları toplama kamplarından kurtarıp en kolay yaşam bölgeleriyle entegre etmek gerekiyor. Şimdi nüfusun yaklaşık %55'inin 18 yaş altı çocuk olduğu görülürse, çocuk ya da gençten olduğu görülürse, evet, ki 0-4 yaş grubunun da işte 500 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Demek ki çok önemli miktarda bir nüfus, 800-900 bin civarındaki bir rakam doğrudan doğruya genç bir nüfusu oluşturuyor. Bunlar çok kolaylıkla eğitim sürecine katılarak, nitelikli hale getirilerek Türkiye açısından da katma değer oluşturacak bir unsur haline dönüştürülebilirler.
Evet.
Hele bu nüfusun büyük bir bölümünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olduğu da şimdilik görülürse, ya da şehirlere gelmiş olan nüfusun Doğu Anadolu'na daha kırsal alanlarda yerleştiği görülürse, çok fazla nitelik gerektirmeyen sektörlerde bunlar buluşturulabilirler.
Evet.
Mesela tarım sektörü. O anlamda istihdama en açık olan sektör. Türkiye'de devletin işte KOBİ'lere örneğin yapacağı,
evet,
desteklerle de bu istihdam ve yatırım birlikteliği rahatlıkla temin edilebilir. Nitekim Türkiye zaten tarımsal üretimde yeni bir hamleye, atağa ihtiyaç da hissetmiyor muydu?
Tabii, yani tanımda
iyi. Böyle bir zaruret de varken bu çok kolaylıkla yapılabilir gözüküyor. Tabii öncelikle bu noktada özel sektörün, işletmeciliğin adım atmasından ziyade devletin burada kolaylaştırıcı bir tedbir alması anlam taşıyor.
Evet.
Öbür türlü özel sektörün kendisinin devreye girmesi o doğal süreçte çok ağır işleyecek olan bir çare olacaktır. Devlet doğrudan doğruya işte yatırımı teşvik eden, o anlamda bu insanların istihdamını destekleyen bir yeni bir üretim modeli geliştirmeyi tercih etmeli diye düşünüyorum yani.
Yani belki başlangıçta bunlar kısa bir süre sonra gidilecek, yani bu Suriyeli mülteciler kısa bir süre sonra gidecekler gözüyle bakılıyordu. Ama yani şu anki süreçte görüyoruz ki yani çok kolay kolay gidemeyecekler. Yani yakın zamanda gidemeyecekleri ortada. Ama bunun iyi değerlendirilmesi, belki iyi organize edilmesi çok önemli. Çünkü kamplarda barındırmaya çalıştığınızda daha farklı maliyetler gündeme geliyor, çıkıyor. Evet. Ama istihdam edildiğinde bunlar, iş olanakları oluşturulduğunda belki ülke ekonomisine pozitif anlamda katkı sağlayabilecek bir konuma gelecekler.
Hele bu insanların zaten gelmiş oldukları bölgelerde birçoğunun da mesleki faaliyet içinde olduğu da düşünülürse.
Evet.
Osmanlı Devleti'nin yaptığı gibi belki bir ayrım o anlamda anlamlı olacak gibi gözüküyor. Malumunuz Osmanlı 77-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonrasında, hatta daha öncesinde Kırım Harbi sonrasında da Balkanlar da katıldı hatta işin içine.
Evet.
O yoğun göç dalgalarında mesleki ayrımlarda bulunmuştu. Daha önce şehirlerde yaşamış, şehir hayatına uygun meslekler icra edenlerin şehirlerde kaldığı, örneğin ziraatle uğraşanların kırsal bölgelerde, tarımsal bölgelere taşındığı, orada hem üretici yapılmaya çalışıldığı bir uygulama vardı. Türkiye'de böylesi bir ayrımla bu insanları çeşitli sektörlerde, ortamlarda buluşturabilir.
Evet.
Mesela tarım dedik, bitkisel üretimin yanında hayvancılık da o anlamda çok kolaylıkla bu insanların istihdama katılabilecekleri bir alan.
Ki biz bazen hayvan dışarıdan, yurt dışından ithalat yapmak zorunda kalıyoruz.
Daha geçen yıllarda
bu gündem ortaya çıkmıştı.
Buğday ithal ettiğimiz gibi hayvan ithalatımız da var. Bir diğer meslek alan o anlamda doğrudan doğruya gıda ya da işte imalat sektörü doğrudan doğruya. Evet. Çok nitelikli emek gücü gerektirmeyen sektörler bunlar. Evet. Ama yerli emek gücünün de niteliğini artırarak daha üst görevlerde ya da daha nitelik gerektiren sektörlere kaydırılmasına yarar var. Yani bu nitekim Avrupa'nın, Amerika'nın yaptığı bir şey değil mi yıllardır?
Evet.
Yani Orta Doğu'dan, Afrika'dan, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya ulaşan emek gücünün çok nitelikli olanlar hariç, genel hattıyla kabul edilen göçmenlerin ilk istihdam edildikleri bölgeler ya da alanlar bu tür sektörler, bu tür faaliyetler değil mi?
Evet.
İşte hepimizin malumu, Polonya Avrupa Birliği'ne katılma sürecinde çok ciddi bir emek gücünü batıya taşıdı. Bulgaristan hakeza öyle oldu. Yunanistan öyle oldu. Ya bu ülkelerin her birinin daha batıya akarken istihdam edildikleri ilk alanlar bu tür sektörler oldu. Ne onlar yüksündüler,
evet,
ne de o işletmeciler bundan rahatsızlık duydular. Tam tersine memnun oldular. Çünkü maliyeti düşürücü, rekabeti güçlendirici bir unsurdu. Çok iç içe geçişlilik kolaylıkla bu şekilde halledilebildi. Türkiye'de bunu denemeli.
Evet, belki hocam bugün Batı da aynı şeyi yapacak muhtemelen. Çünkü bu göçmen krizi onların kapısında da var. Yani önceden de vardı ama tabii şu an daha kuvvetli bir şekilde hissediliyor. Muhtemelen burada seçici davranacak. Yani ihtiyacı olan alanlarla ilgili edebileceği kişileri alacak, diğerlerini geri bırakacak. Yani Türkiye belki bunu daha baştan, şu an mevcut elinde olan mevcut kaynağı kullanarak daha baştan, daha planlı bir şekilde değerlendirebilir.
Evet.
Aslında bizim tarihi tecrübemiz de biraz bunu gösteriyor. Yani nerede nüfus hareketi varsa orada yeni dönüşümler oluyor. Muhtemelen şu anda da bu bir geçiş söz konusu olacak ama bu geçişte bizim bu nüfusu nasıl değerlendirebildiğimiz önemli gibi.
İşte bu noktada mesela KOBİ'ler önemli bir alan. Yani devlet KOBİ'leri ayrıca dikkate alarak birden çok kuş vurabilir. Zira biliyoruz ki hani KOBİ'ler istihdamda ciddi bir potansiyele sahipler. Yani Türkiye'de toplam var olan istihdamın adeta %75'ini KOBİ'ler temin ediyorlar.
Evet.
Her ne kadar üretmiş oldukları katma değer istihdamla eşit düzeyde değilse de bu böyle. Yani toplam üretilen katma değerin %50 civarı ya da 53-54 civarını belki KOBİ'ler karşılıyorlar. İstihdamdaki %75'e karşılık. Bu anlamda daha verimliliği düşük olan işletmecilik biçimi ama yaygınlığı ve sayısı diyelim, KOBİ'lerin tabanı olan yayılmışlığı devletin KOBİ'ler eliyle bu bölgelerde ya da bu alanlarda, bu zaruretlerde bir açılım geliştirmesini gerekli kılıyor.
Evet hocam.
Bir başka yön daha var KOBİ'lerin. O da istikrarsızlık dönemlerinde KOBİ'lerin riski dağıtma kapasiteleri daha yüksek. Yani büyük işletmelerin bir risk karşısında çözülmeleri, riskin tabii şöyle diyeyim, krizin devamlılığı noktasında dayanıklılıkları, evet ölçekten dolayı biraz güçlü gibi gözükseler de bir problem karşısında yıkılmaları durumunda çöküşün çok daha yıkıcı olduğu aşikar. Buna karşılık KOBİ'ler o anlamda küçük işletmeciliğin, o mikro ölçekte çok sayıda işletmenin riski paylaşmaları var olan yapıyı daha dirençli kılıyor. Belki Türkiye'nin avantajlarının bir tanesi de bu. KOBİ'leri bu anlamda güçlendirmekte yarar var.
Peki hocam, sözünüzü kestim ama şu an hem Suriye'den gelen göçmenler dedik, arkasından KOBİ'lerle de ilişki kurmaya çalıştık. Tabii bir de bizim 2023 hedeflerimiz vardı. Biz bu ikisini birleştirerek, yani o hedeflediğimiz, o kalkınma planında da belirtilen 2023 hedeflerine de ulaşabilmek için KOBİ'lerin örneğin yeniden yapılanmasıyla ya da daha etkin yapılanması ve artı bu mevcut yeni gelen iş gücünün de örneğin gündeme de getirilerek hedeflere ulaşmakta daha hızlı veyahut da daha etkin bir yöntem ortaya çıkartılabilir mi?
Zaten şu anki bakın genel olarak konu ele alındığında KOBİ'lerin birçok noktada ciddi bir avantaj içinde olduklarını görüyoruz. Mesela bir defa çok daha az bir yatırımla daha fazla istihdam kapasitesi oluşturulabiliyor KOBİ'ler eliyle. Bir defa bir diğeri ikincisi ilave olarak gelirin daha adil dağıtılmasının bir aracı KOBİ'ler aynı zamanda.
Evet, aslında o önemli bir fonksiyon.
Bir başkası daha fazla ürün çeşitliği sağlama imkanı da var. Evet. Çünkü işletmeler küçük olduğundan çok farklı alanlara rahatlıkla geçebiliyorlar ve çeşitliliğe ulaşabiliyorlar.
Kriz anlarında en azından küçük bir değişiklikle bile olsa ürün portföylerini değiştirebiliyorlar.
Yine KOBİ'lerin o toplumun tabanlarına ya da katmanlarına olan yakınlığı nedeniyle diyelim, talebin değişimini ya da talepteki bir takım boşlukları, kaymaları görmeleri ve buna adapte olmaları çok daha kolay KOBİ'lerin. Bir başkası yine piyasadaki rekabetçiliği sağlamada da KOBİ'ler o anlamda çok olumlu katkı oluşturuyorlar. Yani oligopol piyasasının kartellerin oluşmasının önünde KOBİ'ler çok ciddi bir güvence oluşturuyorlar. Yani kapitalizm, yıkıcı kapitalizmin önünde de çok önemli birer avantaj KOBİ'ler yani. Bir başkası da belki Türkiye'deki KOBİ'lerin bir özelliğidir bu. Türkiye insanının teknolojiye olan yatkınlığı çok açık. Dış dünyayı çok ciddi şekilde takip ediyor Türkiye. KOBİ'lerin teknolojiye olan yatkınlığı da söz konusu. Bunlar hepsi yan yana konulduğunda Türkiye'nin 2023 hedeflerinde işte o 500 milyar dolar ihracat ya da hedefi diyelim daha doğrusu, bütçe hedefi diyelim toplamda, karşılanması için elde edilebilmesi noktasında verimlilik artışı ya da emek gücünün niteliğinin artışı diyelim, verimlilik niteliğinin artışı ciddi bir hedefiydi. KOBİ'ler yoluyla bu çok rahatlıkla sağlanabilir gözüküyor.
Evet, gerçi KOBİ'lerle ilgili de tabii yapılması gereken belki çok şey var. Yani programımızın sonlarına yaklaşıyoruz ama ben yine de şu soruyu KOBİ'lerden açılmışken gündeme getireyim. KOBİ'lerin belki en önemli problemlerin başında kaliteli eleman yetersizliği gözüküyor. Evet, çünkü bilimimizde yapılan bir çalışma var. Şimdi burada ortaya çıkan sonuç şu olmuş. Genel itibariyle aslında KOBİ sahipleri ve yöneticileri diyelim, eğitimli kesimler gibi gözüküyor. Yani ya yüksekokul mezunu, üniversite mezunu, işlerinde tabii lise mezunları var ama iş kuran, bu KOBİ'lere sahip olan kimselerin ortalamasına baktığımızda eğitimli kimselerden oluşuyor. Ama elemanları, çalıştırdıkları kimseler noktasından kaliteli eleman bulmakta zorlandıkları, yani yetersiz kaldıklarını, artı çalışanların vasıflarını arttırıcı yeterince eğitimler veremedikleri, yakıtmaların başında bunlar geliyor.
Evet, şimdi bu noktada tabii Türkiye çok da iyi durumda değil işin hakikati. Araştırmalar gösteriyor ki işte bu noktada belki dünyada verimlilik düzeyi en yüksek emek gücü Amerika'da bulunuyor.
Evet.
Onu 100 kabul ederek diyelim, hani onu standart kabul ederek diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde Amerika'daki emek gücünün verimliliği, işte saat başına örneğin verimliliği 100 ise Türkiye'de 40. Yani bir işçi emek gücü diyelim bir saatte 100 birim üretebiliyorsa Türkiye'de evet. 40 birim üretebilir durumda.
Evet.
Yani Yunanistan bile bizden o anlamda daha iyi durumda.
Evet.
İşte Portekiz daha iyi durumda, İspanya daha iyi durumda. Bizim hani rekabet edebileceğimiz, rekabete soyunduğumuz ülkelerin her biri bu anlamda daha verimli emek gücüne sahip. Bu tabii emek gücünün de verimliliğin artırılması konusu önemli bir mevzu. Fakat KOBİ'lerin bu anlamda tabii daha verimli bir emek gücüne ulaşabilmelerinin arkasında kendi üstlenecekleri maliyetin bir getiri olarak geriye dönmesinin garantisi olması gerekiyor.
Evet.
Yani doğrudan doğruya KOBİ işletmeleri verimliliği artırma, emek gücünün verimli artırma noktasında böylesi bir yatırımı tek başlarına karşılama ya da o riski üstlenme durumunda değiller. Bu noktada öncelikle iş devlete düşüyor. Devletin de son dönemde öncelikle meslek okullarında, orta öğretimde uygulamış olduğu politikalardaki yanlışlıklarının çok ciddi bir rol oynadığını düşünüyorum. Meslek evet. okullarının ara eleman, değil mi? Evet. Temel elemanın temin noktasında meslek okullarının yaşamış olduğu gadireleri hep beraber gördük. Bunlar evet. hep onun sonucudur aslında.
Tabii ne yazık
yani
ki.
Yani dünya, evet Türkiye'de verimlilik son dönemde bir artış trendi yaşadı.
Evet.
Yani bir yaklaşıma göre son 10-15 yılda Türkiye'de iş gücü verimliliği %4'e yakın bir artış gösterdi. Ama bu bile o anlamda tek başına nasıl diyelim Türkiye'nin neler halletmesi gerektiğini gösteriyor. Yani verimlilik %4 arttı ama gayri safi milli hasıla çok daha ötelerde büyüdü.
Evet.
Demek ki bizde gayri safi hasıladaki artış doğrudan doğruya verimlilik artışıyla ilintili değil.
Evet.
Daha çok yatırım, daha çok maliye, daha çok emek harcayarak
elde edilmiş
olan bir durum.
Evet.
Bunu halletmek gerekiyor. Başka konular da var tabii. O anlamda KOBİ'lerin karşılaştığı başka problemler var. Sadece emek gücü değil.
Evet.
Mesela diyelim ki onların girdiği sağlama mekanizmaların çok da güçlü olmaması da bununla bağlantılı bir konu.
Evet.
Ne bileyim, diyelim ki ham madde kalitesinin mesela düşüklüğü mevzu var.
Belki örgütlenme yani, yapılarıyla ilgili sorun.
Öyle, aynen öyle. Yani KOBİ'ler o anlamda daha yatırım yaparken bile pazarın nereden temin edileceğine dair belirsizliklerle karşı karşıyalar. Bir risk var orada. O anlamda o kalite diyelim hem üretim aşamasında hem de üretilen malın pazarlanması aşamasında kaliteli malın ederini bulması önemli bir konu.
Evet.
Yani bu iş öncelikle devletin halletmesi gereken bir alan gibi gözüküyor. Evet. Ama ümit varız, öyle diyelim. Zira Türkiye o anlamda taban itibariyle bireysel düzlemde üretmeye, tüketmeye, harcamaya, madde ile buluşmaya dünyanın birçok toplumundan çok daha hevesli.
Evet.
Çok daha dinamik, girişken bir topluma sahibiz. İşte mesela en son seçimlerde ki katılım oranı, daha önceki seçimde daha keza öyleydi. İnsanların tatillerini bile yarıda bırakarak ya da tatillerini bile ona göre ayarlayarak
bu derece önemsenmesi,
seçime katılmaları
evet.
Türkiye insanının ortak dertlerde ne kadar yüksek bir buluşma hassasiyetine sahip olduğunu gösteriyor. Bu da ümit verici
evet.
bir durum.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Ben buradan bütün dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar kıymetli arkadaşlar.
Hayırlı akşamlar efendim.